Ayrım 15. Günlerin Getirdiği, Isabel Allende, sayfa 195. Ters rüzgarlar. Aile içindeki çöküntü bir gün içinde olmamış, aylar sürmüştü. Bu süre içinde Nico, Sheila ve Sally tam bir belirsizlik içinde kıvranmışlar ama çocukları asla gözlenerek tutmamışlardı. Tüm bu kaosa rağmen onları ellerinden geldiğince korumaya çalışıyorlardı. Onlara büyük bir sevgiyle yaklaşmaya özen gösteriyorlardı ama bu tür trajedilerde acı çekmek kaçınılmazdır. Aldırma daha sonra terapi görürken sorunu çözerler diye beni yatıştırdı Veli. Sheila ile Nico gidecek başka yerleri olmadığından bir süre daha aynı evde oturmayı sürdürdüler. Bu arada Sally de çocukların teyzesi olarak eve girip çıkıyordu. Olanlar karşısında şoke olan tavra bu tıpkı Fransız filmlerine benziyor. Ben bir daha buraya gelmemeyi tercih ederim deyip çıktı. Benim de bu kadarını hoşgörü gösterecek halim yoktu. Onları bir daha ziyarete gitmeye eylemiştim. Ama torunlarımı görmeden geçirdim her gün cehennem azabı yaşıyordu. Bana pek de açık vermeyen Nico'ya yakın durmaya çalışıp dururken Sheila ile olan ilişkim gözyaşlar içinde kucaklaşmalar ve birbirimizi karşılıklı suçlamalar arasına gidip geliyordu. Beni olan biteni anlamamakla, geri kafalı olmakla ve her şeye burnumu sokmakla suçluyordu. Neden bunları bir tür rahat bırakmıyordum sanki? Her an patlamaya hazır karakteri ve haşin tavırlarıyla beni kırıyordu. Ama aradan 2 saat geçmeden özür dilemek için beni arıyordu ve barışıyorduk. Ta ki aynı fasıl tekrarlanana kadar. Onun acı çektiğini görmek beni müthiş üzüyordu. Aldığı kararın çok ağır bir bedeli vardı. Dünyanın en büyük tutkusu bile o bedeli ödemekten kurtaramazdı onu. Sheila kendi içinde sahip olduğu en güzel şeyleri, yuvasını, çocuklarını, içinde güven ve huzur bulduğu, özen ve sevgi gördüğü bir aileyi yok etmeye iten kötü bir şeyin var olup olmadığını merak ediyordu. Kocası iyi bir insandı ve ona tapıyordu. Yine de kendini bu ilişkinin içine sıkışıp kalmış gibi hissediyor, sıkılıyor, içi içine sığmıyordu. Adını koymayı bilemediği bir takım şiddetli arzular yüreğini dağılıyordu. Bana anlattığına göre hayatının görünürde kusursuz olan yapısı Selin'in ilk öpücüğüyle yerle biri olmuştu. Nico'yla devam edemeyeceğini anlaması için bu yeterli olmuş. O anda kaderi yön değiştirmişti. Gezegenin en liberal yeri olmakla övünen Kaliforniya'da bile amansız bir muhalefetle karşılaşacağını biliyordu. "Sence ben anormal miyim Isabel?" diye sordu bana. "Değilsin Sheila. İnsanların bir kısmı eşcinseldir. İşin kötüsü sen bunun biraz geç farkına vardın." Bütün dostlarımı kaybedeceğimi ve ailem benimle bir daha konuşmayacağını biliyorum. Annemle babam bunu dünyada anlamazlar. Benim nasıl bir çevreden geldiğimi biliyorsun. Seni olduğun gibi kabul edemiyorlarsa şimdilik onlara ihtiyacın yok demektir. İnsanın hayatında daha başka öncelikler vardır. Her şeyden önce çocukların gelir. Dediğine göre bana bağımlı olmak istemediği için işe gelmeyi bırakmıştı ama buna o kadar karar vermiş olmasaydı ben yapmak zorunda kalacaktım. Artık bir arada devam edemezdik. Onun yerine birini bulmak neredeyse olanaksızdı. Onun tek başına yaptığı işi yapsınlar diye 3 kişiyi işe almak zorunda kalmıştım. Ben Sheila'ya alışmıştım. Ona körü körüne güveniyordum. İmzamdan üslubuma varana kadar her şeyimi taklit etmeyi öğrenmişti. Pek de uzak olmayan günü birini benim kitaplarımı yazacağını söyleyerek şakalaşıp dururduk. Sheila, Nico ve Sally ayrıntıları çözümleyebilmek için hem ayrı ayrı hem de birlikte terapiye gitmeye başlamışlardı. Sheila'ya yeniden depresyon ve uyku ilaçları vermişlerdi. Aldığı haplardan sersem gibi dolaşıyordu. Jason'a gelince kimse onu aldırış etmedi. Okulunu bitirdikten sonra New York'ta kalmaya karar vermişti. Artık onu Kaliforniya'ya çeken hiçbir şey yoktu. Ne Sally ne de Sheila'yı bir daha görmek istiyordu. Kendini yalnız hissediyor, bütün ailesini kaybettiğine inanıyordu. Gitgide kilo kaybediyordu, görünümü değişmişti. Halim Selim bir çocuk olmayı bırakmış, uyku tutmadığı için gecenin büyük bir bölümünü Manhattan sokaklarında başıboş dolaşmakla geçiren öfkesi burnunda bir adam olup çıkmıştı. Başına gelen felaketi sonradan kendini yatakta teselli etsinler diye anlattığı gece kuşu kızlar yanı hiç eksik olmuyordu. Çok sonraları artık bu konuyu konuşabildiğimizde bana bir kadına yeniden güven duyabilmem için aradan 3-4 yıl geçmesi gerekecekti demişti. Bana olan güveni de kaybetmişti çünkü onun payına düşen acıyı değerlendirmeyi bilememiştim. Bu konuyu ilk kez açtığında karı gibi sızlanmayı bırak diye karşılık vermişti Veli. Çocuklarının duygusal dertlerine deva olmak için kullandığı en sevdiği cümleydi bu. Peki ya ben? Ben de kendimi yemek pişirmeye, yün örmeye vermiştim. Her Allah'ın günü şafakla birlikte kalkıyor. Tencereler dolusu yemek pişirerek hiç değilse gıdasız kalmasınlar diye alıp Niko'nun evine götürüyordum. Ya da Şila'nın kamyonetinin tepesine bırakıyordum. Kapkalın bir yünle biçimsiz koskocaman bir giysi örüp duruyordum. Bile'ye bakarsan bütün evi içine alabilecek bir yelekti bu. Bu trajikomedinin ortasında annemle babam bizi ziyarete geldiler. Sanki doğa ailemizin içinde bulunduğu ruh halini göstermek istermiş gibi Kaliforniya'nın kuzeyindeki mübarek iklimi değiştiriveren o müthiş fırtınalardan birinin içinde inmişti uçakları. Annemler Santiago'nun sakin bir mahallesinde soylu ağaçların arasındaki neşeli bir apartmanda oturuyorlar. Orada 21. yüzyılda olduğumuz bugün bile hala üniformalı hizmetçi kızlar, akşam hava kararırken düşkün ihtiyar hanımları ve kuaförden çıkmış köpekleri gezdirirler. 30 yıldan fazladır yanlarında çalışan Berta bakıyor bizimkilere. Bu kadın ikisinin ortaklaşa sahip oldukları 7 çocuktan çok daha önemlidir onların hayatında. Biri bir defasında yaşlıklarının geri kalanını bizim yanımızda geçirsinler diye Kaliforniya'ya yerleşmelerini önermişti ama Şil'de keyfini çıkarttıkları konforun hizmetkarın bedelini Amerika'da ödeyebilecek baba yiğit yoktur. Ayrı olmamıza rağmen anneme o poz bıyıklı resim hocasının yanında pazartesi günleri çay saatinde hanım arkadaşlarıyla birlikte kolalı çarşaflar arasında öğle uykusunu uyurken Berta'nın hazırladığı ziyafetlerde, sofranın başında otururken akrabaları ve dostlarıyla dolu yuvasını hayal ederek teselli bulurum. Annemle Ramon amcam yılda en az bir kere bizi görmeye gelirler. Ben de 2-3 kez Şili'ye giderim. Üstelik her gün mektup ve telefon bağlantımız var. O cin gibi iki ihtiyardan bir şey saklamak neredeyse imkansızdır ama Şila ile olan bitenler hakkında onlara hiçbir şey söylemedim. Çünkü makul bir süre içinde sorunun çözümleneceği gibi boş bir hayale kapılmıştım. Belki de bu bir gençlik kaprisinden başka bir şey değildi. Zaten bu yüzden annemle sürdürdüğümüz yazışmada bütün aylar boyunca dikkatlerden kaçmayacak bir boşluk vardır. Bu hikayeyi yeniden canlandırabilmek için olayların içindeki herkesi ve bir sürü tanığı ayrı ayrı sorguya çekmek zorunda kaldım. Bunların her biri olayları farklı bir biçimde hatırlıyordu. Ama en azından dolambaçlı yollara sapmadan konuşabiliyorduk. Annemler San Francisco'ya ayak basar basmaz çok vahim bir şeyin bizleri sarsmış olduğunu farkına vardılar. Onlara gerçeği anlatmaktan başka çarem kalmamıştı. Sheila Jason'ın nişanlısı Sally'e aşık oldu deyiverdim bir solukla. Umarım Şili'de bunu duyan olmaz diye mırıldandı annem bir tepki gösterebildiğinde. Duyulacaktır bu tür şeyler gizlenemez üstelik dünyanın her yerinde olur. Evet ama Şili'de ulu orta konuşulmaz. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorlar diye sordu Ramon amcam. Bilmiyorum bütün aile terapiye gidiyorlar. Bir psikologlar ordusu bizim sırtımızdan zengin olmakla meşgul. Bizim yardım edebileceğimiz bir şey varsa diye mırıldandı annem. Her zaman açık fikirli olduğu halde sesi titriyordu. Sonra da sorunu tek başlarına çözmeleri için onları kendi hallerine bırakmamız ve ketum olmamız gerektiğini ekledi. Çünkü yapılacak her yorum durumu büsbütün vahim bir hale getirecekti. Otur da yazmaya başla İzabel. Böylelikle kendini meşgul etmiş olursun. İş gereğinden fazla karışmanın tek yolu budur diye tavsiyede bulundu. Ramon amcam Bilde de aynı şeyi söylüyor. Ama yolumuza devam ediyoruz. Sonsuz kargaşadaki kız kardeşlerim, dua köşelerinde Sabrina ile Jennifer için zaten var olanların yanına birer mum daha koymuşlardı. Hem açık ailemin geri kalanı için dua etmek amacıyla hem de yazı yazmamak için uzun zamandan beri bahaneler arayıp durduğumdan yeniden yazı yazmaya başlayabileyim diye 8 Ocak günü yaklaşmaktaydı ve kurgu türünden bir şey yazmak gelmiyordu içimde. Aslında kendim disipline sokabilirdim ama Hindistan'a yaptığımız o yolculuk kafamın içini imgeler ve renklerle doldurmuş olduğu halde çala kalem yazma rahatlığımdan eser yoktu. Artık kendimi felce uğramış gibi hissediyordum. İlham kuytusu doluydu ve vakıf kurma düşüncesi yoluna girmiş olduğundan her zamankinden daha fazla meşguldüm ama bir roman yazmak için delicesine bir tutkuya ihtiyaç vardır. Gerçi o da alev almıştı ama daha parlak bir ışıltıyla yanması için oksijen ve yakıt vermek gerekiyordu. Duyuların çağrışımları diye bir düşünceyi kafamın içinde evirip çeviriyordum. Yiyecek ve tensel aşk konusu üzerine bir araştırma olacaktı bu. Ailemizin içinde sürmekte olan aşk havasına bakıldığında belki de biraz alaylı görünebilirdi. Ama benim amacım bu değildi. Şile ile Selin'in aşkından önce esmişti aklıma. Hatta kitaba Afrodit diye bir başlık bile bulmuştum. Birazcık belirsiz olduğundan bana tam bir serbestlik veriyordu. İlham aramak üzere San Francisco'daki pornografi dükkanlarına giderken annem beni yalnız bırakmadı. Sonra da duyumsal mutfak bölümü için bana yardım etmeyi önerdi. Erotik yemek tariflerini nereden bulup çıkaracağımı sordum ona. O da bana fettanlıkla sunulan herhangi bir yemeğin afrodizyak olduğu yanıtını verdi. Bu yüzden de yerel pazarlarda son derece zorlukla bulunabilen kırlangıç yuvalarıyla gergedan boynuzlarının peşinde enerji tüketmeye hiç gerek kalmamıştı. Koyu Katolik ve dünyanın en hoşgörüsüz çevrelerinde yetişmiş olan annem, buralarda dedikleri gibi büyüklere mahsus o dükkanların hiçbirine ömründe adım atmamıştı. Onu gülmekten kırıp geçiren, lastikten yapılma ufak tefek bir sürü yardımcı malzemenin tarifnamelerini ona İngilizceden çevirmem gerekmişti. Afrodit için yaptığımız araştırma her ikimizin de erotik rüyalar görmemize neden oluyordu. 70 küsur yaşımda hala öyle şeyleri düşünüyorum diye bana itirafta bulundu annem. Büyük babamın da 90'da aynı şeyi düşündüğünü hatırlattım ona. Billy ile Ramon amcam bizim kobaylarımız olmuşlardı. Afrodizyak yemek tariflerini onların üzerine deniyorduk ama bunlar tıpkı kara büyü gibi yalnızca kurbanımız kendisine ne verildiğini biliyorsa etki yapıyordu. İnsanın libidosunu uyardığı açıklaması olmaksızın verilen bir istiridye yemeği gözle görünür bir etki yaratmıyordu. Yani bütün aylar boyunca her şey felaket değildi, aynı zamanda eğlenmiştik de. Fırsat bulduğumuzda Tabra'yla ve annemlerle uzun yürüyüşlere çıkmak üzere senin ormanına kaçamaklar yapıyorduk. Senin küllerini serpmiş olduğumuz o küçük dereyi yağmurlar besliyordu. Orman içinde ıslak toprağın ve ağaçların mis gibi kokusu duyuluyordu. Annemle biz ikimiz en önde hiç konuşmadan hızlı adımlarla yürüyorduk. Ramon amcamla Tabra da Şekuvara'dan söz ederek daha arkadan geliyorlardı. Üvey babam Tabra'nın sayıları pek çok olan tanıdığı en ilginç ve en güzel kadınlardan biri olduğuna inanır. Tabra da ona çeşitli nedenlerle hayrandır. Özellikle de bir vesileyle o kahraman gerillayla birlikte olduğu, hatta onunla çekilmiş bir fotoğrafı bulunduğu için. Ramon amcam aynı hikayeyi ona 200 kere anlatmıştır ama ne Tabra onu dinlemekten bıkar ne de amcam anlatmaktan yorulur. Sen de bizi ağaçların yemyeşil tepelerinden selamlıyordun. Seninle birlikte gezinti yapıyorduk. Bir defasında senin hayaletinin taksiyle bizi evde ziyarete geldiğini annemlere anlatmaktan kaçınmıştım. Onların kafalarını daha fazla karıştırmaya gerek yoktu. Bendeki ruhlarla bir arada yaşama eğiliminin nereden geldiğini merak etmişimdir. Galiba başka insanlarda böyle bir merak yok. Her şeyden önce bunlardan biriyle pek ender karşı karşıya geldiğimi söylemeliyim. Böyle bir şey olduğu zamanlarda da rüya görmediğimi iddia edemem ama senin ruhunun her zaman yanımda olduğuna hiç kuşkum yok. Öyle olmasaydı ne diye oturup da sana bu sayfaları yazardım? Sen kendini bana en garip biçimlerde gösteriyorsun. Örneğin bir keresinde Niko işini değiştirmek üzereyken onu işe alacak bir firmayı yaratmak esmişti aklıma. Hatta muhasebeciyle iki avukata danışacak fırsatım bile olmuştu da mevzuatla, yasalarla ve sayılarla kafamın etini yemişlerdi. Ah keşke akıl danışmak için Paula'yı çağırabilseydim diye hayıflanmıştım yüksek sesle. Tam o sırada posta geldi. Zarfların arasında benim el yazıma o kadar benzeyen bir yazıda yazılmış bir tanesi vardı ki onu hemen açtım. İçinden çıkan defter kağıdına kurşun kalemle yazılmış birkaç satırdan oluşuyordu. Bundan böyle benden yardım dilemeden hiç kimsenin sorunlarını çözümlemeye kalkışmayacağım. Üzerime vazife olmayan sorumlulukları üstlenmeyeceğim. Niko ile torunlarımı gereğinden fazla korumayacağım. Kağıt benim tarafımdan imzalanmıştı ve 7 ay önceki tarihi taşıyordu. Bunun üzerine büyük anneler ve büyük babalar günü için torunlarımın okuluna gitmiş olduğumu ve öğretmenin orada hazır bulunan herkesten verecekleri bir kararı ya da bir dileklerini kağıda yazarak kendisinin daha ileride postayla yollanabilmesi için üzerine kendi adresleri yazılı bir zarfa koymalarını istemiş olduğunu hatırladım. Bunun hiç de garip bir yanı yoktu. Garip olan şey tam da senin tavsiyeni alabilmek için yalvardığım bir sırada gelmiş olmasıydı. Açıklanamayacak o kadar çok şey oluyor ki gerçek olsun, hayali ya da mecazi olsun ruhsal varlıklar düşüncesini anneannem başlatmıştı. Ailenin o kolu her zaman kendine özgü olmuş ve bana yazı yazmam için bol bol malzeme vermiştir. Anneannem dünyanın son derece gizemli bir yer olduğuna beni inandırmamış olsaydı ruhlar evini hayatta yazamazdım. Ailevi durumumuz az çok normal bir biçimde çözümlendi. Yani Kaliforniya'ya göre normal bir biçimde. Şili'de olsaydık tam magazin basına layık bir skandal patlak verirdi. Özellikle de Sheila bunu elinde bir megafonla duyurmayı ve eşcinsel aşkın avantajları üzerine nutuk çekmeyi gerekli bulundular. Herkesin bunu denemesi gerektiğini, heteroseksüel olmaktan çok daha iyi olduğunu söylüyor erkekleri ve onların o kaprisli pipilerini gülünç duruma düşürüyordu. Bir oğlu olduğunu ve onu hor görmenin yakışık almayacağını ona hatırlatmak zorunda kalmıştım. Ben kendim de fazlasıyla yorumda bulunuyordum. Dillere düşmüştük, dedikodular ortalıklarda dolaşıyordu. Zar zor tanıdığımız insanlar sanki yastaymışız gibi bize üzüntülerini bildirmek için yanımıza yaklaşıyorlardı. Öyle sanıyorum ki durumu Kaliforniya'da duymayan kalmadı. Kıyamet kopuyordu. İlk başlarda gidip bir mağaraya saklanmak geliyordu içinden ama bili bizleri kırılgan yapan şeyin ortaya çıkan gerçekler değil, saklanan sırlar olduğuna beni inandırdı. Niko ile Sheila'nın boşanması işleri halletmemişti. Çünkü sürekli değişen ama kesilmeyen bir ilişkiler yumağına dolanmış durumdaydık. O üç çocuk istesek de istemesek de bizleri bir arada tutuyordu. Öylesine büyük çabalarla almış olduğumuz evi satarak parasını bölüştüler. Çocukların bir hafta anneleriyle, bir hafta babalarıyla birlikte olmasına karar verdiler. Ellerinde bavullarıyla yaşayacaklardı ama onları ikiye bölmek gibi hakkaniyetli bir çözüm yolundan çok daha iyiydi. Sheila ile Sally, elden geçirilmesi gereken ama yeri çok iyi olan küçük bir ev bularak ellerinden geldiğince yerleştiler. Başlangıçta ikisi için de çok zor olmuştu. Çünkü kendi aileleri ve dostlarının birçoğu onlara sırt çevirmişti. Ellerinde pek az olanakla ve işlerinde yargılanıp mahkum edildikleri duygusuyla neredeyse tek başlarına kalmışlardı. Ben onların yakınından ayrılmamış, çoğunlukla Niko'ya belli etmeden onlara yardım etmeye çalışmıştım. Ailemizi yaralamış olan eski gelinime karşı gösterdiğim bu zaafı çocuk anlayamıyordu. Sheila hemen her gün ağladığını itiraf etmiş, Sally de yuva yıkmış olmakla suçlanmaya katlanmak zorunda kalmıştı ama aradan aylar geçtikçe hemen her zaman olduğu gibi yaygara gittikçe azaldı. Niko bizim evden iki sokak ötede eski bir ev bulmuştu. Yerlerini, pencerelerini ve banyolarını değiştirerek adam akıllı tadilat yaptı. Koskoca iki palmiyenin yükseldiği bir bahçesi vardı. Yaban kazlarıyla yaban ördeklerinin yuva yaptıkları küçük bir göletin kıyısındaydı. Orada Sheila'nın erkek kardeşi de birlikte oturuyordu. Bir yıl boyunca onu yakından yanında barındırmış. O da her nedense kendi ablasının yanına gitmemişti. O delikanlı belki de çalışma izni olmadığına ve zaten birkaç defa yeniletmiş olduğu turist vizesinin süresinin bitmesine ramak kaldığından pek de bir şey başaramadan kendine bir yol arayıp duruyordu. Sıklıkla bunalıma giriyor ya da aksileşiyordu. Niko artık kayınbiraderi olmayan ama hala misafir olmayı sürdüren bu genç adamın öfke krizlerini kaç kez durdurmak zorunda kalmıştı. Esnek çalışma saatlerine sahip işleri olan Sheila ile Sally için sıranın kendilerinde olduğu hafta çocuklara bakmak, bu işi tek başına yapmak zorunda olan ve çok uzak bir yerde çalışan Niko için olduğu kadar karmaşık bir iş değildi. Ligia yani teselli bulmaz ağlama krizlerine kapıldığı aylarda Niko'yu sallamış olan aynı kadın yine Niko'ya yardım ediyordu. Daha birkaç yılda yardım etmeyi sürdürecekti. Bu kadın Nicole'ün de gidebileceği bir kreşin bulunduğu okuldan torunlarımı alıp eve götürüyor. Yapabilirsem ben oraya gidene kadar ya da Nico gelene kadar onların yanında kalıyordu. Nico çocukların geldiği hafta ofisinden daha erken çıkmaya çalışıyor. Çocukların olmadığı hafta arayı kapatıyordu. Hiçbir zaman telaş ya da sabırsızlık göstermiyordu. Tam tersine neşeli ve sakin bir babaydı. Düzenli olması sayesinde yuvasını yoluna sokuyordu ama şafakla birlikte yataktan kalkıyor, çok geç saatte bitkin bir halde yatıyordu. "Kendine ayıracak bir dakikan bile yok Niko," dedim ona günün birinde. "Var anne, ofise gidip gelirken arabanın içinde tek başıma geçirdim, sessiz 2 saatim var. Trafik ne kadar yoğun olursa o kadar iyi," diye karşılık verdi bana. Niko ile Sheila'nın araları şeker renkti. Niko kendi bölgesini elinden geldiğince savunuyordu. Doğrusunu istersen ben bu nahoş işte ona pek de yardımcı olmuyordum. En sonunda dedikodulardan ve ufak tefek ihanetlerden bıkıp usanan Niko, eski karısıyla dostluğumu kesmemi istedi benden. Çünkü bu durumda iki cephede birden savaşması gerekiyordu. Çocukların babası olarak kendini aşağılanmış ve elinden bir şey gelmez, üstelik kendi annesi tarafından bir kenara itilmiş gibi hissediyordu. bir ihtiyacı olduğunda Sheila bana başvuruyordu. Ben ise harekete geçmeden önce Nico'ya danışmıyordum. Böylelikle daha önce almış oldukları ve Sheila'nın sonradan değiştirdiği kararları istemeyerek sabote etmiş oluyordum. Dahası açıklamalardan kaçınmak için ona yalan söylüyordum. Tabii her defasında beni yakalıyordu. Söz gelim çocuklar beni bir gün önce annelerinin evinde gördükleri ona yetiştiriyorlardı. Olayların gidişatı karşısında şaşkına dönen Hilda nine, Sheila'ya tek kızı Hildita'nın evine dönmüştü. Onun ağzından tek bir eleştiri sözcü duymadım. Çatışmalardan kaçınma formüle sadık kalarak düşüncesini açıklamaya yanaşmamıştı ama Hildita'nın bana anlattığına göre her 3 saatte bir o gizemli yeşil renkli mutluluk haplarından bir tane ağzına atıyordu. Bu hapların sihirli bir etkisi olmuştu. Çünkü aradan bir yıl geçtikten sonra Kaliforniya'ya geri döndüğünde Sheila ile Sally her zamanki sevgi gösterileriyle ziyaret edebildi. Bu kızlar o kadar yakın arkadaş ki ne kadar iyi geçindiklerini görmek insanın hoşuna gidiyor dedi. Çok önceleri neler olacağı daha kimsenin aklının ucundan bile geçmediği zamanlarda bana yapmış olduğu aynı yorumu tekrarlayarak. 15. ayrımın sonu, sayfa 206.